Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Teknofilya'dan herkese merhaba. Ali Abaday'la birlikteyiz. Hoş geldin Ali.
Hoş bulduk Adaş.
Bu hafta iki konumuz var. Cinsel hayat nasıl etkilendi koronavirüs sürecinde? Bunun üzerine yapılmış bilimsel araştırmalar ve belki kişisel deneyimler üzerine konuşacağız. İkinci olarak da bu iki haftadır bir çılgınlık haline gelen Clubhouse uygulamasının artıları, eksileri, nasıl bir platform, ne vaat ediyor bunu konuşacağız. Önce koronavirüs cinsel hayatı nasıl etkiledi? Şimdi araştırmalar da var. İşte ilk böyle çıktığı zamanlarda benim dikkatimi çeken araştırmalardan birisi şeydi. İsrailli bir araştırma merkezinin sonuçlarıydı. Erkeklerde kısırlığa yol açtığına dair bir araştırma sonucuydu bu. O zaman böyle biraz bir panik insanlar, erkeklerde böyle bir kaygıya da yol açmıştı. Ve şunu görüyorum ben daha çok, hani böyle yan etkileri ve ölümcüllük oranı da zaten erkekler üzerinde daha fazla. Ama böyle yan etkileri de hep genelde niyeyse erkekler üzerinde görülüyor. Yani mesela cinsellik üzerindeki etkileri de yine kadınlardan ziyade erkeklere daha çok yoğunlukta sirayet etmiş durumda. Senin araştırmaların, senin gözlemlerin nedir bu süreçte?
Benim araştırmam yok. Okuduğum araştırmalar var.
Evet.
Şöyle bir şey var. Mesela Çin'de yapılan ilk dönemki araştırmalarda erkeklerin spermlerinde bulunuyor. Çünkü üreme sistemlerinde erkeklerin virüs yaşayabiliyor. Ve bu bölgede çoğalan virüslere karşı bağışıklık sisteminin mücadele edemediği, hatta COVID'den koronavirüste iyileşme sürecindeki kişilerin ciğerleri temizlense bile hani testislerinde işte üreme bölgelerindeki virüslerin temizlenmesinin daha fazla zaman aldığı, spermden ya da cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığını tam bilinmese de korunmanın önemli olduğu söyleniyor. Ama işte başka şeyler var. Mesela Antalya Üniversitesi'nde, yani Antalya'da üroloji uzmanı, operatör doktor İbrahim Duman'ın bir araştırması var. O da diyor ki virüs testisin dokusuna hasara neden olduğu için sorun yaratıyor. İşte kısa süreli kısırlığa ya da işte testislerde belli hasara yol açabiliyor kısa veya uzun süreli, iktidarsızlık veya libido kaybına da neden olabiliyor ama bunun stresle de alakalı olduğu söyleniyor.
Ben daha mesela, çok onu düşünüyorum, evet.
Dün biz Clubhouse'da dün sende Clubhouse'da yaptığımız odada bir doktor geldi. Kendisi araştırma, bu konuda literatüre de bir katkı sağlamış. O anlattı. Tamamen birinci elden makaleyi yazan kişiden aktarıyorum. Türkiye'de araştırma yapılmış. Koronavirüslü hastalara bakan sağlık çalışanlarıyla bakmayanlar arasındaki psikolojik olarak o bakanların cinsel sorunlar yaşadıkları, bunların da evliliklerini dahi etkileyebildiği, çünkü zaten Türkiye'de eşinle cinsel sorunlarını veya cinsel isteklerini, neler fantazilerini çok rahat konuşamadığın için böyle sorunların da konuşulamamasıyla sağlık çalışanları içinde de boşanma sayısının arttığından bahsediliyor. Yani bir de şey var tabii. Koronavirüse yakalanacak mıyım korkusu? O korkunun
benim gözümde daha çok şu var. Mesela COVID-19 bu salgının neden olduğu, özellikle ilk çıktığı zamanlardan bahsedeyim. 3-5 aydan bahsedeyim. Daha hani böyle nedir ne değildir tam belirlenememişti. O dönemde hani o COVID-19 salgısının neden olduğu stres ve psikolojik baskı bir nevi insanların o şeyini etkiledi. Hayati ihtiyaçlar vardır ya. Onun önceliğini sen başka bir şeye verdin. Böyle olunca da ister istemez o işte cinsel hayattaki o şeyler, öncelikler geri plana atılmış oldu. Ben biraz tamamen yani %90 benim gözümde, yani çevremdeki işte duyduklarımdan falan, stresin birinci faktör olduğunu düşünüyorum.
Ya onun dışında işte dün yine bir arkadaşımız söyledi ya, hani ben diyor evde çalışıyorum ama partnerim dışarıda ve ben, evet, o geldiğinde kimlerle sosyalleştin, kimdeydin, hani virüs kaptı mı bana bulaştırır mısın diye yakın yanına gitmeye arada çekiniyorum diyor.
Veya paranoya yine başka, döndü iş.
Tabii başka biri yine işte Clubhouse'da tanımıyorduk ama o da şey dedi yani ben bu süreçte biriyle tanışıp birlikte oldum ama ilk öpüştüğümüzde ne yapıyorsun dur bir dakika dediğim gibi. Hani insanlarda böyle bir şey de var. Hani partneri olsun veya işte o gün birlikte olduğu kişi olsun. Şimdi ne kadar doğru bu, ne kadar sosyalleşti, bana virüs bulaştırır mı? Hani kendisinde hiçbir semptom yok ama taşıyıcı olabilir mi? Hani böyle panikler de var, böyle korkular da var. Kesinlikle. Ama onun dışında hastalığın yarattığı, hani erkeklerde görülüyor işte ya iktidarsızlık, ya işte sperm kalitesinde düşüş ya da kısırlık. Hani böyle sebepler nedeniyle de sorunlar yaşıyor çiftler. Hani gördüğümüz ne? İşte erkekte şey hani psikolojik nedenlerde ereksiyon olamamak, sperm kalitesi düşsün ya da işte hani görünebilen bir şey. Kadınlarda araştırma olmadığı için şu an ya da biz bilmiyoruz en azından araştırmaları psikolojik olarak hani birine dokundu mu, sosyalleşirken kaptı mı? Bir de doktorların şöyle bir tavsiyesi var. Covid olup olmadığınız belli değilse ama işte öksürük varsa, biraz ateş varsa en az 7 gün cinsel hayatınıza ara verin.
Evet.
Böyle
şimdi
bir
bunu,
şey
bunu, var. Bunu nasıl kestireceğim bile mesela? Bunda şey var, kafada yarattığı soru işareti var. Mesela yine şey var bu bu süreçte hani herkes karantina evden çalışmaya başladı ya. Mesela çiftlerde de mesela böyle bir sorun olabilir. Niye? Mesela gün boyunca evdesin aynı kişiyle. Ve çok sık vakit geçirmek uzmanlara göre de hani cinsel arzunun yavaşlamasına, azalmasına neden oluyor yani. Ve karantina sürecinde de en çok yaşanan herhalde sorunlardan birisi sürekli birbirini görme ve sürekli hani birbiriyle vakit geçirme. Bu da şeyi cins çok yakın olmanın o cinsel arzuyu azaltmasıyla doğrudan bağlantılı. Ben biraz böyle düşünüyorum yani.
Bir de evdeyse şimdi şöyle kendimizden düşünelim. Şimdi ofise gittiğinde evden çalışmadığın zamanları düşün. Ofise gidiyorsan evdeki gibi sürekli pijamayla ya da tıraş olmadan bakımsız mısın? Ya da kadınlar adına düşünelim. Makyaj yapmıyorsun. Hani Zoom'un yoksa gün boyu makyaj yapmıyorsun. Ya da işte gömlekler değişiyor. Hani evet. Herkesin hani o klasik espri artık hani bel altında şortlu yok işte iç çamaşırlı yakalandı şuydu buydu. Yani o gün Zoom toplantın yoksa öyle çok büyük bir makyaj da yapmıyorsun ya da tıraş da olmuyorsun. Özen de göstermiyorsun. Saç baş dağınık. Sürekli evin içinde öyle iki tip hani bakım da yok. Hani o partnere değil hani dışarıya gösterdiğin özenin partnere yansıması varsa o da kalkıyor. Yani zaten kadınlar hani maske de taktıkları zaman dışarıda işleri varsa o yüzden göz makyaj malzemelerinin satışı artmış. Rujları falan acayip bir şey olmuş, düşüş olmuş. Yani böyle hikaye de var ya da erkek işte tıraş olmuyor, saçı taramıyor. İşte evet. İki günde değil de üç günde bir ya da her gün değil de iki üç günde bir duş alıyor. Parfüm sıkmayı bırakıyor. Hani evdesin niye parfüm sıkayım? O zaman bakımlı adam olmaktan da işte uzaklaşıyorsun.
Hani o da etkiliyor.
Böyle hikayeler de var.
Evet, Clubhouse'a geçelim. Bu Türk yani dünya genelinde belirli ülkelerde zaten bir patlama yaşadı. Örneğin mesela Almanya'da en çok böyle indirilen sosyal medya uygulamalar arasında bir numara uzun süredir. Amerika'da yine Elon Musk'ın katılması bir sohbete orada patlattı. Türkiye'de de yine işte Boğaziçi ile birlikte daha da yaygın hale geldi. Çünkü orada insanların işte sesini daha çok rahat duyurabildiği bir platform oldu. Ve sıradan insanların, sıradandan kastım yani ünlü olmayan, herhangi bir ünlü titri olmayan insanların bile katılabildiği ve söz hakkı bulabildiği bir kürsü oldu adeta. Ve böyle olunca da rağbet çoğaldı. Ama ben kısaca bir teknik bilgi de vereyim. Bilmeyenler vardır hala belki de. Sadece iPhone yani Apple cihazınız varsa işte iPad ya da iPhone bağlanabiliyorsunuz bu uygulamaya, indirebiliyorsunuz. Android henüz gelmiş değil. Mart ayında yöneticilerin açıkladığına göre Mart ayında Android için de yayınlamayı, uygulamayı hazır hale, aktif hale getirmeyi planlıyorlar. Ama burada da şöyle bir sorun çıkacak. Bu da teknik bir bilgi. ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşı var halihazırda yürüye gelen. Ve Huawei bu ticaret savaşının en ağır yarayı alan marka, Çinli dev. Çünkü işte Çin ordusuna bilgileri sattığı iddiasıyla ABD buna bir ambargo koymuş durumda. Ve Google Play yani Android işletim sistemi yok bu cihazlarda. Clubhouse'un belki de değil. Yani şu anki mevcut yasaya göre Clubhouse gelse bile Android'e işte bu Huawei kullanıcıları, Türkiye'de de ciddi bir alıcısı olduğu için bunu özellikle bahsetmek istiyorum. Belki de yine kullanamayacaklar. Onun dışında Ali, senin izlenimin nedir? Yani bu uygulamayı neden sevdi insanlar? Neden bir rağbet gösterdi? Sen ne diyorsun?
Öncelikle seni Cüneyt Özdemir gibi gördüğümü söylemek istiyorum bu Huawei konusunda. O da diziyi yasaklattı. Sen Huawei satışlarını düşüreceksin. Huawei dava açacak. Türkiye'deki telefon satışlarımız Ali Aslan Gül'ün yorumuyla yerlerde.
Ama çok güzel bir şey ama Clubhouse uygulamasını bekleyen Android kullanıcıları dikkat. Pardon, Huawei kullanıcıları dikkat. Üzülebileceğiniz bir haber yani bu. Gerçekten de böyle bir detay var.
Declan haberinde yapalım derim.
Bence de.
Bir de şu var, yine bizim geçen haftaki yayınımızı ya da işte şimdi YouTube'da dinliyorsanız bir önceki yayınımızda biz Clubhouse'u hani girememiş ve şey demiştik. Ya bize davetiye atarsanız girmek istiyoruz, telefon falan yazarız.
Evet.
Bizim girmemize de olanak sağlayan Mavi'ye teşekkür ederim buradan. Hani onun sayesinde bütün ekip olarak girdik. Bir kişi soktu, davetiye aldı, o bütün ekibi oradan yaydı.
Mavi seni tanıyan bir arkadaşın mıydı yoksa? Hakikaten
benim arkadaşım.
Mı? Ha tamam.
Yok arkadaşım, o programı o gece yarısı izlemiş. Hemen yollamış üstelik.
Ha, o program etkili oldu yani. Oradan izleyelim.
Evet, şey programın üzerinde.
Süper.
Ya şöyle bir şey var. Türkiye'de en çok şikayet ettiğimiz konulardan birine medya özgürlüğü yok. İşte esas medya kanalları, hani o izlenen kanallara hep aynı kişiler çıkıyor. Nedir? Kadın cinayeti, kadınlara yönelik şiddet konuşuluyor, kadın yok. HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı konuşuluyor, HDP yok. Yani hep aynı kişiler, hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Şimdi Clubhouse'da ne var? Sadece ses. Şimdi biz girdik geçen haftaki bölümde, girmediğimiz için bilmiyorduk. Şu an çok iyi biliyoruz çünkü biz
evet.
Sabaha kadar editör arkadaşlar böyle gece yarısı 10'da 11'de başlayıp sabaha kadar odalarda kalıyor. Kimileri gece çalışıyorsa gün içinde akşama kadar. Şimdi şunu görüyorsun, odalar var. İşte istersen kendin bir oda açıyorsun bir konu üzerine. İster herkese aç, ister arkadaşlarına ya da tek bir kişiye ve o konu üzerine konuşuluyor. Şimdi burada bizim esas patlama nerede oldu? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretim görevlileri ve öğrenciler neler yaşandığını aktardı birebir. Yani odayı bir kişi açıyor, 10 tane öğrenci mesela o an ne yaşandı, ne oldu, nelerle karşılaştılar anlatabiliyor. Ya birinci elden bilgi alıyorsun ve o odayı işte teknik nedenlerle şu an 5000 kişiyi geçemese de yani o 5000 kadar kişi dinliyor. Bir böyle bir şey var. İkinci artısı, şimdi pandemi dönemindeyiz. Demin bahsettiğimiz hikaye sadece sesle çalışan bir şey, görüntü yok. Senin işte görüntüyle kendini gösterebildiğin bir şey değil. Yani makyajda işte yok ben Amerika'dayken, ben işte Malibu'dayken, şurada, buydu, Hawaii'deydim, yok İngiltere'deydim, böyle bir şey de değil. Hatta şey de çok iyi mottosu, et tokatlayanlar burada meşhur olamaz gibi. Hani senin konuşup bir bilgi aktarman, bir şey yapman
gerekiyor. Bir de şöyle bir detay var. O mesela önemli buluyorum. Hani şimdi bu uygulamaya girebilmen için bir davetiye gerekiyor ya. O davetiye de telefon numarası gerekiyor. Yani senin kullandığın bir telefon numarası. Twitter'da mesela bugün telefon numarası şart diye bir şey yok. İşte o yüzden troller cirit atıyor ya. Burada şu an için böyle trollerin de böyle hani atlayabileceği bir ortam yok. O yüzden biraz daha böyle özel hissediyorum. Ama şöyle bir detay var. Onu da söylemiş olalım. Uygulamada hala Türkçe dil desteği yok. Bunu bilsin yani, hani kullanmayı planlayanlar, daha doğrusu yakında Android'e de gelecek. Android'ten indirecek olanlar da bunu bilsin. Yani uygulamayı indiriyorsunuz ama dediğimiz gibi davetiye gelecek birisinden ve telefon numaranızı kaydetmeniz gerekiyor. Ancak öyle girebilirsiniz ki bence bu güzel bir şey. Çünkü oradaki gerçek kişilerin daha çok hani o platforma gitmesine bence olanak sağlıyor. Bir de
şu var, senin Apple ID'nin, yani Apple kimliğin veya Android kimliğin olması gerekiyor. Yani telefonun olacak, bir telefon numarası sabit.
Evet.
Sen bir mail üzerinden bir hesap açmış olacaksın o platformda.
Evet.
Yani bu troller ordusuna yaptırılabilecek bir şey çok yok. Çünkü pahalı bir iş bu. Yani hem telefon hattın olacak, hem mailin olacak, ayrı numara, işte onunla gireceksin.
Şöyle bir şey daha var. Onu da mesela fark etmişsindir Ali. Hani öyle kafana göre herkese de gönderemiyorsun. Senin rehberin de kayıtlı olması gerekiyor göndereceğin kişide.
İşte kayıtlı olacak. Mesela ona da işte şimdi şey mesela ay mesajı gidiyor. O onu oradan görecek, kabul edecek de girecek. Yani veya şey oluyor sana diyor ki şu kişi senin rehberindeki şu kişi uygulamayı indirdi. Bunu içeri alayım mı? Şimdi evet. Sen o kişiyi mesela al dediğinde ama o kişi uygulamaya girmiş davetiye gerekiyor diye geri dönmüş. Sen o kişiyle yakın değilsen onu arayıp ya ben seni kabul ettim gel gir girebilirsin diyemiyorsan o kişinin haberi yok, o hala davetiye arıyor.
Evet, öyle de bir şey var değil mi?
Bir de ben şey mesela telefon rehberimde kayıtlı biri yani bir haber için aramışmış diyor geliyor bunu alayım mı? Bak, tanımıyorum ben bir haber için numarayı almışım aramışım aramamışım ben kefil olmam diyorum. Çünkü bir de orada kime kefil olduğun hikayeleri falan sonradan ona bir şey çıkar o bir laf eder o atılacak bunu kim almıştı bunu da atalım böyle bir şeyler olur. Neyse uygulamaya geçersek yani her şeyi ciddi konuşabildiğin ciddi değil geyik ya da istediğin gibi konuşabildiğin bir yer yani Türkiye'de özellikle bence bu hızlı patlamasının nedenlerinden biri alternatif uzun süredir televizyonda görmediğimiz, görmek istediğimiz konu hakkında bilgili kişilerle birebir temasa geçmen, onları birebir dinleyebilmen, el kaldırma gibi bir hikayesi var aşağıda. El kolu bastırma, el kaldırıyorsun, söz hakkı
verirsen konuşuyorsun. Evet.
Yani öyle bir şeyin olması, birebir konuşabilmen ve dinleyebilmen. Mesela bugün ahval olarak biz de ilk editör masası yayınını yaptık ve dinleyicilerimiz hani bir grup dinleyicimiz de gelmişti. Yani orada işte şeyi görüyorsun hani editör masası yorum yapmak istiyorsan şimdi YouTube'da canlı yapılan bir şey. Çarşamba akşamları canlı da olsa şimdi burada geldiler yorum yaptılar veya işte konuklarımıza çok değerli konuklarımız vardı. Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşuyorduk ve onlara soru sorabilmek veya söylediklerini yorum yapabilme olanağı buldu dinleyiciler. Hani böyle bir hikayesi de var seni merak ettiğin, konuşmak istediğin, takip ettiğin kişiyle yan yana getirebiliyor. Veya işte çok mesela biz ne yaptık geçen de işte Almanya, Finlandiya, İsveç buralarda yaşamak istiyorsanız veya gelmek istiyorsanız neler bilmelisiniz diye bir oda açtık. Ne oldu? Bir arkadaş geldi. Dedi ki ben işte İsveç'te bir firmayla görüşüyordum ama ev kiralamak veya havalar nasıl bilemediğim için görüşmeleri sonlandırdım. Sonra merak ettiklerini sordu. Biz de bildiğimiz kadarıyla dilimiz döndüğünce anlattık.
Ya bir de bu uygulamanın şeyi şu güzel tarafı var. Hani yeni insanlarla tanışmanı çok daha hızlı bir şekilde sağlayabiliyor. Mesela senin bir arkadaşını ben tanımıyordum daha düne kadar. Ama bu uygulamadaki o sohbet odası sayesinde tanışmış olduk ve hani muhabbetini sevebileceğin insanları da daha hızlı keşfedebiliyorsun. YouTube'da
bir de
bu yok.
İşte. Mesela şey yapıyorsun, birini görüyorsun, profil fotoğrafı süper. Bir de şey var, tam profilde Instagram ve Twitter'ı gösteriyor. Bakıyorsun, evet. Tweetler güzel. Hani takip ettiği aynı yerleri takip ediyoruz. Instagram odayı fakat bir konuşuyor. Hani ben Radikal Gazetesi'nde çalışırken bildiğim bir şeyde Radikal'in hani bütün gazeteler içinde artık var. Hani o zaman en çok Radikal'in de haberleri retweet edilir, like'lanır. Fakat habere girip okuyan olmaz. Mesela başlığı görür, tamam retweet ya da like. İşte yazarın yazısına girmez bu ya. Şimdi böyle bir insansa yani yazıyı like'lamış, retweet etmiş. Sen orada yazıdan konuşuyorsan ve onun bir şey söylemesi lazım. Okumadıysa, bilmiyorsa yok ya diyorsun ben bunu takip etmeyeyim. Yani bununla arkadaş olmayayım. Bunun gittiği yerde yani konuşmaya gerek yok. Bilmiyor. Hani böyle bir şey
bir
var.
Bir de o var değil mi mesela? Yazışma diliyle insanların kafasında kurduğu kişi karakter, o kişi çok farklı olabiliyor konuştuğu zaman. Öyle bir şey var yani. Ben onu çok yaşıyorum.
Şeyi görüyorsun. Konuştuğu anda karşısındaki o maske takmak çok zor. Niye? Çünkü Instagram'da ne yapıyorsun? İşte güzelliğin de varsın, zenginliğin de veya gittiğin yerle varsın.
Ya da et tokatlaman da varsın Nusret gibi işte.
İşte TikTok yine aynı şekilde daha böyle cinsel ağırlıklı dansında ya da esprilerinde yani görünürlüğünle alakalı bir şey kısa. Twitter demin dediğim gibi böyle like'ın da vardır, işte retweet'in vardır. Kendin işte aynı konuya bir şey yazarsın. Hatta şöyle bir şey var. Biri çok güzel bir şey yazar, okursun, sen de aynısını yazarsın. Hani onun kim direkt araklamışsındır ama işte bir gruba fark edilmez. Hani şey der hatta, bak ne güzel yazmış. İşte özlü sözler kitaplardan alınır, yazılır. İşte yok kedi yani böyle farklı olmadığın bir kişi olabiliyorsun. Facebook'ta da öyle, işte duvarına bir şeyler yazıyorsun. İşte yine aynı yerler, paylaşım yapabiliyorsun filan. Ama burada paylaşımın yok. Sen neysen, kimsen, ne biliyorsan, nasıl anlatıyorsan osun. Yani işte rol yapamıyorsun. Rol yapacak olsan da bir noktada sırıtıyor. Çünkü şöyle de bir o özelliği var. Şu an Clubhouse'un bütün dünyada dikkat çekmesinin nedenlerinden biri bir gün, yani bir kişinin günlük ortalama 90 dakika geçirmesi. Yani sen bir sosyal medya platformu açıyorsun ve 90 dakika oradasın. Yani Twitter'da ne yapıyoruz? Tamam, tweetlere bakıyoruz. Orada arada başka bir şeye geçiyoruz. Clubhouse'a diyor ki bu bir yere, yani biri girdi mi günde o 90 dakikayı buraya veriyor. Yani bir odaya giriyor. 10 dakika, 20 dakika kalıyor. Kapıyor. Tekrar açıyor. Başka bir odada 30 dakika kalıyor. Günde 90 dakika kalınan bir yer. Şimdi sen orada illaki konuştuğunda, yani 2-3 gün sonunda bildiğin bir şey kulaktan dolmaysa, temeli yoksa sarsılıyor veya o işi bilen biri geldiği zaman seni ya destekliyor, evet sen bu işi biliyorsun gibi, ya da diyor ki ya sen bunu bilmiyorsun, ben bunu doktorasını yaptım, bir şey yaptım, sallıyorsun diyor, seni mahvedebiliyor. Hani o yüzden bilginle var olabileceğin ve kendin olmadığın noktada da hemen açığa çıkabilecek bir şey. Mesela biraz övünmek gibi olacak ama ben mesela dün akşam konuştuk, koronavirüsün cinsel hayatımızda etkileri, İşte buradaki hikayelerden, hani bildiğim araştırmalardan bahsediyorduk. O ürolog beyefendi de hatta nöbete gidiyordu. Burada hani zordu, gerçekten zor işi başarıyor bu sağlık çalışanları. Onlara da tekrardan teşekkür edelim. Evet. Doğruları söylüyorsunuz. Bizim araştırmada sizin söylediklerinizde aynılarını çıkar dedi. Bildiğin zaman o işin de şeyi, hani diyor ki evet sen biliyorsun, bilerek konuşuyorsun. Dolu konuşuyorsun. Veya bugün yaptığımız yayındaki gibi dinleyiciler ne dedi? Bu hiç konuşulmayan konuları konuştunuz, çok derinlikli konuştunuz. Hani bu kadar yüzeysel geçilen kimi detaylar yerine hani daha net şeyleri, neydi Boğaziçi'nde biz ne konuştuk? İşte arsaların bir kısmının, tapu bir kısmının milli emlağa bağlı olduğunu, işte rektör atamasının esasında geçici bir KYK'ya dayandığını, yani yurt dışında dekan ya da rektör atamasının devlet üniversitesinde bile nasıl bir süreç gerektirdiğini ya da Boğaziçi'nde hukuk fakültesinin İngilizce hukuk eğitimi vermesi gerektiği, Türkiye'de İngilizce hukukla ne yapılabileceği. Hani konuşulmayan şeyleri konuşuyorsun. Derinlikli oluyor. O zaman insanlar diyor ki ya bir dakika, burada bilenler bir şey konuşuyor.
Bir de şöyle bir şey var. Mesela özel hayatımızdaki o çok böyle samimi konuşabiliyoruz değil mi? Özel hayattan böyle örnekler de verebiliriz. Yani biz bir platform.
5-6 arkadaşsın. Hepiniz bir, yani mesela sen
şu an bu yayında özel hayatında bir şey veremem. O kadar rahat değilim. Çünkü ben bir amaç gidiyorum. Burada bir programımız var ve insan
bir işte, kurumsal bir kimlik var.
Evet, evet. Orada tamamen daha özgürsün, daha böyle kendinsin.
Keyif yani. Odalar da var. Rahatlıyorsun. Mesela ben Clubhouse'a üye olduğumdan beri işte 3-4 akşam sadece o iş stresinden, hayatın stresinden uzaklaşmak için geyik bir odaya girdim veya geyik bir oda açtım ki hani o şekilde bir rahatlayayım, günün stresini, o kafadaki o stresi, yorgunluğu bir şekilde deşarj olayım diye.
Güzel tarafı da hocam, mesela işte YouTube'da premium üyeliğin yoksa lock tuşuna bastığında, kilitleme tuşuna bastığında ses gidiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Kapat telefonu, koy bir tarafa. Bir yandan yemek yap, bir yandan da sohbeti dinle. Bu yanı da güzel mesela. Bir podcast havası da var.
Evet, ama bir de şey var tabii. Konuşma ihtiyacı. O koronavirüs döneminde, pandemide sosyalleşemediğimiz, içimizde buradayken yeni insanlarla tanışma, konuşma o sosyalleşmeyi de sağlıyor. Yani o yüzden de bir artısı var. Yeni insanlarla tanışıyorum, konuşuyorum yani. Ciddi de konuşmuyorum, işte alkolden konuşuyorum. Bizim ülkede bu kadar bira, bizde şarap bu kadar. Veya işte dün gece şöyle bir film izledim, ben de dün gece böyle bir film izledim. Hani paylaşımlar da olabiliyor ve senin o stresini, pandemi süreci ve hayatın stresi, işin stresini azaltabileceğin noktalar da var. Yani hangi odaya, neye gittiğine göre de değişiyor. O yüzden çok da tehlikeli. Yani ben platform tehlikeli. Kim için tehlikeli? Türkiye'deki yöneticiler için tehlikeli. Çünkü sen televizyonlara çıkarmadığını yasakladığın kişiler burada seslerini duyurabiliyor ve bayağı da dinleyici alabiliyor. Yani o yüzden yasaklanma ihtimali Twitter'la birlikte bunun da yasaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu da düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum.
Yani temsilci ata diyecekler işte bir şey yani tehlikeli. Çünkü niye? Evet. Konuşabilecek kişilerin sesini kestiğin, yurt dışına gönderdiğin veya Türkiye'de televizyona çıkarmadığın insanların çıkıp çatır çatır konuşabildiği bir yer.
Şimdi bir yani, de şöyle mesela Instagram örneği işte bu Nusret'i verdik ya. Instagram hemen hemen böyle tüm duyulara hitap eden bir platform. İşte görseline bakıyor. Yani hani olmadığın karakteri orada yansıtabiliyorsun. Ama burada öyle değil. Ses var sadece. Sadece bir profil fotoğrafın var. Onun dışında ses ve senin yorumların insanları çekiyor. Ben de biraz daha böyle senin dediğin gibi konuşabilme becerin, işte zeka ile doğru orantılı bir uygulama olarak görüyorum. Yani o fake diyebileceğimiz işte o kendin olmayabileceğin bir karakteri yansıtıp bir sosyal medya platformunu pazarlayabileceğin bir ortam değil. O yüzden burası hakikaten gerçek etli kanlı canlı böyle insanların böyle daha çok belki de yeni fenomenler olabileceği bir alan diye düşünüyorum ben.
Ne var? Blue TV'de vardı flört belgeseli diye. Orada işte bir arkadaş şey diyordu. Buluştuğum zaman kız ne istiyorsa oluyordum. Aşçı olurum, yatırımcı olurum, yazar olurum. Hani ya vücut çalışıyor. Kısa süreliğine işte bir gün ya da iki gün için o karaktere bürünürüm diyor. Şimdi burada onu olamazsın. Bir hafta boyunca aşçı gibi takıl. Bir iki tane de aşçı geldi. Hadi tarif biliyordun. Bir haftadan sonra bilmediğin işte ne kadar götürebilirsin?
Tabii.
Ya da işte siyaset konuşuyorsun. Ne kadar hani bilmediğin ya da işte kulaktan dolmaysa o işin okumalarını yapmıyorsan. Ya da demin dediğim gibi retweet yapıyorsun, like yapıyorsun, makaleleri okumamışsın. İşte ya da köşe yazılarını. Onlar konuşulmaya başlıyor. Bir diyor ki Twitter'ında gördüm sen de şu yazıyı beğenmişsin. Bu yazının şu bölümü için ne düşünüyorsun? Beğendim ama okumadım. Diyebileceğin bir durum da değil. Ne yapacaksın? Yani,
evet.
O yüzden kimsen onu gösterecek gibi duruyor. Bir de şey var tabii şu an iPhone kullananlar var. Davetiye ile giriliyor. Daha az kişi var. Bu gruplar çoğaldıkça, odalar çoğaldıkça herkes kendine uygun bir yerler bulacaktır. Yani kendisi gibi mesela çok sallayanların ya da işte Amerika'dan örnek vereyim Trumpçılar gibi bilimsel bir şey söylüyorsun. Doğru olabilir ama inanmak istemiyorum. Ya da ben söylediğinize inanmıyorum. Yani bilimsel ama kabul etmiyorum. Böyle bir şey diyen gruplar da olacak. Ya da işte görmeye başladığımız şu an olan şey kendi grubuyla sadece konuşuyor veya kendisini pohpohlayan takipçileriyle birlikte oluyor. Yani sen çok iyisin, sen biliyorsun, harikasın. O muhalif bir ses ya da onunla challenge edecek bir şey duyduğu zaman istenmeyen nokta hani orayı da kapıyorlar. Benim takipçim olsun, benim gibi düşünsün, beni pohpohlasın. Böyle bir noktaya da gidiyor. Hani onun öyle ayrımlara da girecektir illaki hani bir taraf ileriki bir zamanda gerçekten hani bu işi bilenler ya da benim gibi düşünen, benim gibi düşünmeyenlerin de olmasını istemediğim yerde olacaktır. Yani işte milliyetçiyse sadece milliyetçiler gelsin kardeşim. Ya da işte muhalefette ise sadece benim gibi muhalif olsun. Yani Atatürkçü muhalifler olsun. Ya da işte Kürt kimliğiyle belirlenen muhalifler olsun. Ya da işte atıyorum muhalif olsun ama milliyetçi olsun. Böyle gruplara da ayrılacaktır. Ve hani diğerlerine kapayabilirdi ama sonuç itibariyle esas olarak ben şeyden sevdim. Dinleyemeyeceğim veya işte göremeyeceğin kişileri karşına getirebiliyor.
Kesinlikle.
O yüzden şu an için de ilk an itibariyle de güzel. Yani ileride bu 90 dakikalar falan düşer. Her gece girme hikayesi işte bir gireyim bir dinleyeyim ya da ben de bir konuşayım durumları düşer. Şu an daha yeni olduğu için biraz da onun heyecanı var.
Yok olmaz ama bence bir başkalaşır. Öyle gözüküyor.
İlla ki. Yani her platform böyleydi. Yani şeyi düşünelim Twitter'ı ilk başladığında işte o Doğu Avrupa'daki devrimlerle de onları şey yapanla birleştirmeler vardı. Ondan sonra işte düşüncelerini paylaştım. Biraz daha aforizmaydı 140 karakterli. Ondan sonra haberleri paylaştığım bir yer oldu. bambaşka bir noktaya gitti. İlk çıkışın ile şu anki nokta arasında.
Olumlu bu arada Twitter olum, ben öyle gördüm. Etki gücü daha da yükselen bir platform haline geldi.
Etki gücü yükseldi.
Ama Facebook tam tersi oldu benim gözümde.
Ya Facebook'ta ama başladığında da ne yapıyordun? Relationship, hani ilişki durumuna bakıyordun. Bir de birbirimize yumurta gönderiyorduk. Yumurtadan şampanya mı çıkacak, saksı mı çıkacak? Hatırlarsın öyle uygulamaları vardı işte. Yumurta gönder, gezdiğin ülkelerin bayraklarını koy. İşte hocam, arkadaşına bir şey gönder.
İlk Tinder Facebook'tur biliyor musun? Niye? Online people, online people diye bir şey vardı biliyorsundur. Biliyorsun değil mi onu?
İlk Tinder Merch.
Ha, onu bilmiyorum ama şey, Facebook patlatmıştı bu. Online people diye bir şey koymuştu. İnsanlar oradan birbirlerine işte bu Tinder gibi flört edebilecek partnerler bulup oradan giriyorlardı.
Onlar vardı. İşte Merch'ta da odalar vardı. O odalarda birilerini bulurdun. İşte şurada bu klasiktir zaten. ASL falan o soruların başladı. Bu teknoloji de her zaman olan bir şeydir bu. Birini bulma ya da işte cinsellik için yan yana gelme hikayesi. Her platformun kendince bir hikayesi vardır.
Burada da bu arada Clubhouse'da da şöyle bir şey var. Hani böyle bir plan olan varsa private room'lar var hocam. Kilitli. Sadece sen ve karşı taraf istediğin bir kimseye arkadaşınsa.
Ama o seni bununla takip ediyorsa, karşılıklı evet, takip evet, varsa orada yani, var.
Karşılıklı yani böyle birbirinizi takip ettiniz.
Odayı açtığında karşı tarafa gidiyor ki seninle private odada konuşmak istiyor. Kabul ederse konuşabiliyorsun.
Evet. Seslerin de bir süreliğine kayıt altına alındı, unutmamak da lazım yani.
Her tabii odada özel de olsa şey de olsa ilk başta biraz alıyorlar. Şikayet yoksa silindiğini söylüyor ama şimdi bir de şu noktayı konuşup kapayalım. Clubhouse'la ilgili de güvenlik sorunları da var akıllarda. Yani çok da pure pak, bembeyaz bir şey değil platform. Çünkü konuşmaları kimler alıyor? Konuşmaların kayıt ediliyorsa şikayeti kime veriliyor? Konuşmaları kimler dinliyor? Senin telefon fihristindeki her şeyi nasıl alıyor? Başka şeyleri ele geçiriyor mu? Hani ben mesela Clubhouse üyesi değilim, istemiyorum ama sende var. Sen telefon fihristini verince benim numaram da onlarda kayıtlı. Bu şimdi... numaramı alıyor senden.
Şöyle mesela işte sen hani rehberin, sen beni davet ettin ya. Ben senin rehberinde kayıtlıydım. Hocam ben ister istemez o uygulamayı indirdikten sonra senin de benim de bütün şeylerim, o çerezler diyorlar işte aradığımız internette yaptığımız searchlerden şeye kadar hepsi gitti. Buna zaten şeyde gösteriyor, App Store'a girdiğinde hangi verileri aldığını söylüyor zaten sana.
Yani hayır, o yüzden... demiyorum ama bak şöyle bir şey. Ben diyorum ki ben Clubhouse'a girmeyeceğim. Ben istemiyorum.
Ama benim rehberimde var.
Ve telefon numaram senin rehberinde varsa onlarda da diyor ki Ali Abaday telefon numarası bu. Şimdi bu benim iznim dışında benim telefon numaramı elde etmiş hikaye. Elde etme hikayesi.
Var. Bu da var. Var.
Bu yasak normalde Avrupa'da mesela. Bununla ilgili bir çözümü yok.
Ama şöyle biliyorsun WhatsApp'taki bu infiale yol açan mevzu zaten buradan çıktı. Kişisel verilerin ve telefon rehberindeki isimlerin de şeylerini çekmesi, verilerini çekmesi. Şu an bu Clubhouse'da var maalesef. Yani
tabii yani bu var yani bunların cevapları da yok. Yani hani numarayı alıyorsun, o kişinin adını alıyorsun ve şöyle de bir şey var. Mesela o numara... İşte mesela seni bloklamış bir kişi ya da işte konuşmadığın bir kişi numarası kalmış. Gelince Clubhouse'a çat diye çıkıyor işte atıyorum mesela. Ali Aslangül arkadaş kabul edecek misin? Ya ben yıllardır konuşmuyorum şimdi niye çıktı? Yani orada seni gösteriyor. Bir de şey var o herkes ona düşüyor ilk etapta yükleyince. İşte Ali
bunları
Aslangül...
Bunları takip et.
Ha yok Evren Dede geldi bir merhaba demek ister misin? Kazayla bastığın anda bir özel oda açılıyor.
Evet.
Konuşmak istemediğin anda özel odada karşı karşıyasın. Yani öyle hikayeler de var. Yani o uygulama mesela o kısmı bence çok kötü. Bu geldi bir merhaba demek ister misin? Ya konuşmadım insan telefon rehberimde var. O da indirmiş. Bana ne be? Kazayla üst dokunduğun anda açılıyor.
Hocam şöyle bir şey ben böyle görüyorum bu Clubhouse oldu. Şimdi mesela düne kadar kimse Signal'i tartışmıyordu değil mi? Kendi halinde belli bir kitlesi olan bir platformda devam ediyordu. Bir an patlayınca adamlar bir anda güncellemeler yapmaya başladılar. Serverlar aldılar falan filan. Şimdi benim tahminim Clubhouse'da artık bir patlama yaşadı hem dünya genelinde. Onlar da bir şeyler yapacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü çıkış noktaları böyle hani şey değil, böyle büyük pazarlara hitap edelim de büyük paralar kazanalım gibi bir şeyleri yok yani.
Vardı da bence yatırımları yoktu. Şimdi yatırımı da aldılar.
800
Bu
milyon
hafta
dolar şu an
iki
piyasa değeri.
defa benim rast geldiğim iki ya da üç defa çöktü bu hafta içi. Yani
Evet.
kusura bakma bağlanamıyoruz. Arkadaş listeni koyamıyoruz. Tekrar yükle falan bir şeyler dediler. Android de gelecek. Bu şeyden bilirsin sen WhatsApp'tan. İlk etapta gruplar 100 kişiydi. 100'den fazla almıyordu gruplara.
Evet.
Yani bir grup oluşturdu mu en fazla 100 kişi alıyordu.
Tamamen
Arttığı için
serverla
o
alakalı.
5000'i arttırması da gerekecek. Elon Musk geldi. Elon Musk'ın odası 5000 olunca başka insanlar odalar açtı. Elon Musk'ı buradan dinle diyor. Onlar da 5000 oldu. Yani böyle dünya çapında insan gelip dinleyecekse onu bir kişi oda sayısını yükseltmen gerekiyor falan. Yani
Doğru.
daha alacağı çok yol var. Ama şu etapta özellikle Türkiye'de Boğaziçi protestoları, Boğaziçi'deki o rektörlük atamasına karşı çıkanların hikayelerini duymak, gelişmeleri öğrenmek, akademisyenlerle özellikle Boğaziçi'li akademisyenlerin neler yaşadığını, neler düşündüğünü görmek adına çok iyi bir platform. Ha,
Kesinlikle.
Türkiye gibi baskıcı İfade özgürlüğünün çok zorlandığı yerlerde televizyon veya gazete yasaklarının olduğu, merkez medyanın yasaklar koyduğu, hükümetin yasaklarının uyduğu bir yerde işte yasaklanmış alternatif seslerinde kendilerini tekrardan dinleyici bulabileceği bir yer. O yüzden ben başarılı olacağına inanıyorum bunlarda bir süre için.
Ben
Ha, bir
şunu
süre
devam
sonra
edeceğini düşünüyorum. Ünlüler belki baktılar ki hani böyle ifade edebilecekleri bir platform değil. İşte Nusret ne söyleyecek orada? Adam tokatlayacak, sabah akşam tokat sesini dinletecek hali yok. Onlar belki bir süre sonra kaçacak. Kendilerine yer bulamadığı için. Ama işte etiketinde ünlü olmayan kişiler orada kendi seslerini ve belki de kendi kitlelerini oluşturdukları sürece daha da böyle yaygın halde kullanmaya devam edecekler diye düşünüyorum ben.
yani şöyle bir şey. Şimdi artık kimse kullanmıyordur herhalde. Periskop vardı bir dönem.
Evet.
Skop oldu. Şimdi Kerimcan soyadını unuttum. Oradan çıktı. O oranın
Şey,
fenomeniydi.
Kerimcan Durmaz. Onu mu diyorsun?
Nusret Instagram'dan çıktı. O oranın fenomeni.
Evet.
Twitter'ın fenomenleri vardı. Şimdi bunun da bir fenomeni olacak. Her
Kesinlikle.
sosyal medya platformunun yapısı farklı. Fenomeni farklı. Yani biz şimdi bir video yaptığımızda onun YouTube'u farklı oluyor. Instagram yani bütün sosyal platform, medya platformlarında olamıyorsun. Ha, birinde popülersen diğerlerinde de takipçi sayın yüksek oluyor ama her birinin gerçek fenomeni ayrı.
Ben şeyi
Yani
de faydalı olacağını düşünüyorum bu platformun. Hani hep böyle küçükken de böyle okullarda şey vardır ya, kendini ifade edememe, utangaçlık, böyle söz hakkı alamama, o işte kişisel olarak böyle şeyin baskılanması. Bu platform o kendindeki o savaşı, bir savaş içerisinde olup böyle kendini böyle ifade edemeyen insanların da belki şans bulabileceği, konuştukça böyle rahatlayıp ya iyiymiş aslında bu konuşulabiliyormuş diyebileceği, çünkü sadece ses var. Hani yine sen yüz yüze de değilsin insanlarla. Onu da böyle psikolojik açıdan belki de faydası olabilecek de bir platform olarak görüyorum ben.
bence çok doğru. Yani görünmüyorsun, rahatça konuş. Bir de ne var? Telefonu kapadım, uygulamayı sildim. Kim nereden ulaşacak bana?
Kayıt yok, bir şey yok bir de.
Ya
Yani
yani
öyle bir şey yok.
arkadaşlarım dinlediyse de onlar zaten arkadaşım.
Evet. Evet, finali yapalım hocam. Sen yine klasik outro'muzu yap. Sonra da veda edelim.
Outro öncesi Evren'de de seni özledik.
Aa evet.
Bekliyoruz.
Evren'de de hocam çok büyük koronaya yakalandı ama yavaş yavaş atlatıyor ama ben hakikaten ilk defa yani yakın çevremde koronaya yakalanıp sesinin böyle o perform işte vücut dili derler ya onun böyle bitkin bir halde olan bir tane gördüm o da Evren'de deydi. Yani 2 haftaya geçti. Ve
Çok
hala tam
geçmiş olsun.
toparlayabilmiş değil. Geçmiş olsun. Tekrar umarım aramıza katılacak haftaya diye düşünüyoruz.
Öyle bir isteğimiz, inancımız var. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bölümün Teknofilya'nın sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız sadece bizim değil, Ahval'deki diğer yayınların da videolarını yüklendiği anda hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenirseniz, like atarsanız seviniriz. Yorum yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yine yorum yazabilirsiniz. Onun dışında haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter veya Facebook uygulamalarımızı indirirseniz haberlerimize engelsiz erişebilirsiniz. Haber bültenimize abone olduğunuzda her sabah mailinize günün önemli haberlerinin derlendiği bir mail gelir. Ayrıca cep telefonunuz veya tabletiniz ne marka olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğiniz zaman Ahval'in haberlerine yine kesintisiz ulaşırsınız. Bir sorun var. Huawei'de yokuz bildiğim kadarıyla. Doğru değil mi?
Yok. Onların kendi app galerisi var şu an. App galeri diye bir isim. Yokuz. Yani
Huawei dışındaki
ona özel üretmek gerekiyor. Maalesef yok.
Maalesef Huawei dışındakilerde app olarak, ama Huawei'niz varsa da yine Facebook veya Twitter'dan takip ederek engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.